Ayrım 8.
1940-1941 kışında Kars'ta bizim kendisine verdiğimiz bir konuyu Alişir Nevai'nin bir aşk macerasını anlatan ve Ülkü dergisinde yayınlanmış bir menkabeyi gelenekteki örneklerine uygun türkülü bir halk hikayesi haline sokarken şöyle davranmıştı. Hikayenin içinde uygun yerlerine yerleştireceği türküleri bir deftere yazmıştı. Bu iş bittikten sonra hikayenin tamamını hem ana çizgileriyle değişmeden kalan nesir bölümünü hem de hikayeyi süsleyen türküleri tıpkı dağarcığındaki başka hikayeler için izlediği yöntem ve üslupla ve saz çalarak söylemişti. Sırası geldikçe türkülerde yanılmamak için arada bir defterine bakıyordu. Nesir anlatı bölüğünü ise ufak tefek ayrıntılarla zenginleştiriyordu. Öyle kestiriyoruz ki hikaye musannifi, aşıklar sadece hikayelerin nazım parçalarının yaratıcılarıdır. Nesir bölümü için onları derleyici, işleyici, süsleyici ve anlatıcı diye nitelendirmek yerinde olur. Hikayenin bu bölümü için onların başlıca üç kaynakları vardır. 1. Her çeşitten yazma, basma metinler, menkabe kitapları, tabari benzeri eski tarihler, biyografya eserleri, Binbir Gece, Tutiname gibi anlatı türünde, klasik olmuş kitaplar. 2. Sözlü gelenekte yaşayan masallar, menkabeler, efsaneler. 3. Gerçek hayatta geçmiş ve halkın belleğinde derin iz bırakmış kahramanlık, kabadayılık eylemleri, sevda maceraları gibi olaylar. Hikayeci, aşık anlatısının üslubuna ve havasına en uygun düşecek yer ve kişi adlarını uydurur. Konu günlük hayata ve çevrenin alışkanlıklarına pek uygun ve bu yüzden de fazlaca beylik görünüyorsa, bu uydurmalarla olayları uzak bir geçmişe ve masallık bir ülkeye göçürmüş olur. Eğer konu bir kitaptan alınmışsa adlar değiştirilir. Böylece hikayeye aşık kendi damgasını vurmuş, onu kendi anlatı geleneğinin içine yerleştirmiş sayar. Aşık hikayecinin daha eskiden yazılıp anlatmaları düzenlenmiş, hatta basılmış, yaygın hikayeleri bile nesir ve nazım bölümlerinde kendi keyfine göre değiştirip yenileştirdiği de oluyor. Tahir ile Zühre gibi bazı eski hikayelerin ayrı ve birbirinden uzak bölgelere özgü anlatımlarının hem nazım hem de nesir bölümlerinde büyük farklılıklar göstermelerinin nedenini bu olguda aramak gerektir. B. Musannifi düzenleyicisi bilinmeyen hikayelerin oluşumunu da bundan öncekilere kıyaslama yoluyla açıklıyoruz. Bunlardan kahramanları halk şairleri, Kerem, Garip, Ercişli Emrah ve benzeri oldukları için romanlaşmış aşık biyografyaları, kümesine giren hikayelerin nazım bölümleri, hiç olmazsa hikayenin oluşumunun ilk aşamasında ve önemli ölçüde hayatı anlatılan şairin kendi şiirlerinden meydana gelmiştir. Nesir bölümleri ise hikayeci aşıkların romanlaşmış biyografyayı hikaye biçiminde düzenlemeyi ilk düşünmüş olandan başlayarak, hikayenin kahramanı olan aşıkın gerçek biyografyasında yer alan ya da onun adı etrafında daha o hayattayken oluşmaya başlayan menkabelerde, ona mal edilen fıkralar, duygulandırıcı sahneler, garip maceralar ve benzeri ne varsa derlenip bir plana göre sıraladıkları anlatı öğelerinden meydana gelmiştir. Ama düzenleyici aşık sadece bu hazır gereçleri bir araya getirmekle yetinmez. Kahramanının gerçek ya da menkabeleşmiş biyografyasını yabancı öğelerle de çoğu kez bilerek zenginleştirir. Bu eklemeler anlatıcının kendi uydurduğu ya da çevresindeki gelenekler dağarcığından aldığı olaylar, kişiler, maceralardır. Hikayenin kahramanı olan aşıkın romanının çatısını kurmak için düzenleyicinin derlediği anlatı gereçlerinin önemli bir bölüğü, maceraları anlatılan aşıkın şiirlerinin yorumlanması ve açıklanması niteliğinde olaylardır. Örneğin Karacaoğlan ile İsmikan Sultan hikayesine, Karacaoğlan'ın bir kargışı üzerine İsmikan Sultan'ın deva bulmaz bir derde uğrayıp ıssız bir yere atılmasını anlatan bölümü katan, musannifin şair Karacaoğlan'ın şiirleri içinde bulunan ünlü kargıştan esinlenmiş olduğunda şüphe yoktur. Hikayenin o bölümünü nesirli anlatıyı hikayeci aşık bu şiirinin yorumlanmasına girişerek yaratmış ve şiiri de tam oraya yerleştirmiştir. Aşıkların biyografyaları dışında çeşitli konulardan işlenmiş, musannifi bilinmeyen, eşittir anonim hikayelere gelince, bunların yaratılmasında izlenen yol yukarıda A paragrafında incelediğimiz alıntılarınki ile, yani musannifleri belli olanlarınki ile aynıdır. Burada da hikayenin düzenleyicisi aynı zamanda hem şiirleri yaratan hem de öğeleri çeşitli kaynaklardan gelmeni sirli anlatı bölümünü evirip çevirip işleyen ve bir bütün haline getirdikten sonra anlatan sanatçıdır. Tek fark bu yaratma düzenleme işini yapan sanatçının adının bilinmemesidir. Bu ise bir bakıma önemli bir farktır. Yaratıcılarının bilinmemesi bunların ötekilerden çok daha eski olduklarına işaret eder. Hem de daha bir orta malı sayılmalarına yol açar. Bu yüzden de onlar şiir bölümlerinde olsun, nesir bölümlerinde olsun daha çok değişikliklere uğrarlar. Birbirlerinden uzaklaşmış pek çok çeşitlemeleri, eşittir varyantları meydana gelir. Şu noktaya parmak basalım. Yukarıda gözden geçirdiğimiz bütün hallerde hikayeler, 1. Anlatıcı aşıkların birinin başladığını ötekinin sürdürmesi yolu ile birbirini tamamlayıcı ortak ve sürekli emeklerin sonucu meydana gelmiş ürünlerdir. Musannifi belli bir hikayeyi daha bütünü ile bir tek kişinin malı saymak mümkün değildir. 2. Hikayelerin şiir bölümleri birey yaratıcılara mal edilebildikleri için nesir bölümlerine bakarak daha az değişken, daha çok kararlı, oturaklı ürünlerdir. 3. Bölüm Meddahlık Gerçekçi Hikaye Türü. Soru 29. Anlatı türü olarak meddah hikayesi nedir? Meddahlık sanatı ileride göreceğimiz gibi kimi yönleriyle aynı zamanda seyirlik halk sanatları kümesine de girer. Gelişiminin son aşamasında seyirlik sanat yönü ağır bastığı için onun öteki seyirlik ürünlerle aynı çerçeve içinde incelenmesi bir gelenek olmuştur. Biz bu bölümde meddahlığın yalnız hikayecilik yönünü kısaca gözden geçireceğiz. Meddah hikayelerinin türün tarihi gelişimi boyunca daha çeşitli görünüşleri olmuşsa da, son gelişim aşamasında sözlü halk geleneklerinde kazandıkları nitelikler göz önünde tutularak onları gerçekçi halk hikayeleri diye tanımlamak yerinde olur. Bu gerçekçi sözüyle iki niteliği belirtmek istiyoruz. 1. Hikayeler olağanüstü öğelerden arınmıştır. Devler, periler, ejderhalar ve benzeri gibi tabiat dışı yaratıklara, insanüstü güçleri olan kahramanlara ve onların menkabelerdeki kerametlerine ya da destanlarda olduğu üzere olağan insan gücünün sınırlarını aşan eylemlerine meddah hikayelerinde yer verilmez olmuştur. 2. Bunun bir sonucu olarak da meddah salt şiir diliyle ya da şiirle katışık nesir diliyle değil, düz sözle düpedüz konuşma diliyle anlatır. Yerine göre taklitlere de girişerek gerçeklik çabasını son sınırına götürmeye yönelir. Meddah konularını hikaye kitaplarından, sözlü halk masallarından aldığı gibi, özellikle büyük şehirlerin günlük hayatıyla ilgili çeşitli olaylardan da esinlenir. Kişileri ideal kahramanlar değil, toplum içinde her gün rastlanan insanlardır. Hikayeci meddah, anlatanın mihverindeki eylemi, eğlendirici, oyalayıcı ve biteviyelikten kurtulmuş, renklendirici öğelerle, çoğu kez temel eylemle, ilgisiz, ikinci derecede kişiler, olaylar, fıkralar ve şakalarla genişletip şişirir. Türkülü halk hikayelerinin aşık hikayecilerin aracılığı ile köy çevrelerine kadar yayılmasına karşılık, meddah hikayeleri şehirlerde oluşmuş, tutunmuş ve gelişmiştir. Dinleyicilerini esnaf, tüccar, memur çevrelerinde, sarayda ve zengin konaklarında bulmuştur. Birçok hikayeler konularını İstanbul'un günlük hayatından alırlar. Meddahların anlatılarında düz konuşma diline özgü yapı ve kelime öğeleriyle yan yana, hele kalıplaşmış giriş, tasvir, benzetme ve benzeri anlatım gereçlerinde okumuşluk özentileri göze çarpar. Meddah hikayeleri en çok yetişkin erkek dinleyicilere seslenen bir anlatı türü idi. Büyük konaklarda, özellikle uzun kış gecelerinde tertiplenen sohbetlerde, orta sınıf halk içinde kahvelerde, en sürekli olarak Ramazan gecelerinde anlatılırdı. Soru 30. Meddah hikayeciliğinin tarihi gelişimi nasıl olmuştur? Yukarıda tanımlamayı denediğimiz meddah hikayesi yerinde değindiğimiz gibi bu türün son aşamasıdır. Daha eski bir aşamada meddah ve onunla aynı anlamda kullanılan kıssahan, şehnamehan, Türk hikaye geleneğinde her çeşitten kıssalar, hikayeler anlatan ya da okuyan sanatçıya verilen bir addı. Türk halk geleneğinde Kıssahan, Şehnamehan, Meddah adlarını taşıyan hikayecileri, aşık hikayecilerden ayıran başlıca nitelik. Bu sonuncuların yukarıda onlara ayrılan bölümde belirttiğimiz gibi eski sözlü destanın yerini almış bir türün temsilcileri olmalarıdır. Kıssahan ve meddahlar ise uzun bir zaman örneklerini sadece Arap ve İranlı halk hikayecilerinin yazıya yayılmış Türkçe'ye çevrilmiş ve bu yoldan Türk ülkelerine yayılmış ürünlerinden almışlardır. Bu hikayecilerin Türklerde bile öteki deyimlerin yanında Şehnamehan diye adlanmaları, hikayelerden birçoğunun konularını İran destanı Şehname'den almış olmasındandır. Meddah sözünün asıl anlamı da övücüdür. Bu hikayeler maceralarını anlattıkları kahramanların başarılarını, büyük işlerini belirterek onları yücelttikleri için bu adla gösteriliyorlardı. Araplar İranlılarla Türklerin kullandıkları kıssahan, kıssa anlatan ya da okuyan anlamında sözünün karşılığı olarak kussas kelimesini kullanıyorlardı. Kıssahan meddahlar konularını Şehname kalıntılarından başka İslam tarihinin önemli olaylarından ve Müslüman Doğu dünyasının büyük şehir hayatının türlü yönlerinden alırlardı. Binbir Gece gibi içinde gerçekçi hayat sahnelerinin yansıdığı hikayelerde onların dağarcığında yer almıştır. Ama Şehname'den gelme hikayelerle Ali'nin, Hamza'nın, Horasanlı Ebu Müslim'in menkabeleri onların konuları içinde önemli bir yer tutardı. Anadolu Türkleri bu gelenek dağarcığını 13. 14. yüzyıldan bu yana Battal'ın savaşları gibi eski konuları yeniden işleyerek ve Danışment Gazi'nin menkabeleri gibi yeni konuları ele alarak zenginleştirdiler. Gerçekçi ve eğlendirici hikayelerin yanı başında böyle ciddi öğretici konulu hikayelerin İstanbul gibi büyük şehirlerde dahi son yüzyılın sonlarına kadar tutunduğunu belirten bir belgeyi 11 Ocak 1278 eşittir 1864 23 Ocak tarihli Diyojen gazetesinden aktarılmış olarak Metin And'ın Geleneksel Türk Tiyatrosu Ankara 1969 sayfa 69-70 de okuyoruz. Üsküdar'ın bir kahvesinde dinleyicilere Şehname'den hikayeler okunduğu anlatılıyor o yazıda. Osmanlı ülkesinde bu türün tarih ve menkabe konularını işleyen ürünlerinin yayınlanması öyle anlaşılıyor ki ta baştan beri serbest irticalli anlatmadan dinlemek üzere okuma yöntemine dönüşmüştür. Öteki türlü destansı anlatma geleneği konularını ve üslup özelliklerini yukarıda kendi bölümünde belirttiğimiz aşık hikayecilerinin tek elinde kalmıştır. Günümüzde bu türün kalıntıları tıpkı kitaba geçmiş aşık hikayelerinde olduğu gibi üslup ve anlatımda gittikçe artan bir modernleştirme çabası ile halk için hazırlanmış kitaplarda yaşıyor. Zaloğlu Rüstem, Kahramanı Katil, Hazreti Ali Cenkleri ve benzeri kitaplar bu geleneği sürdüren son örneklerdir. Soru 31. Geçmişin ünlü Türk meddahlarından kimleri biliyoruz? Bize kadar ulaşmış gerçekçi meddah hikayeleri, metinleri var mıdır? Osmanlı çağında yetişmiş, hikayecilik sanatında ün bırakmış, meddah kıssahanlar üzerine kesin bilgilerimizin en eskisi Fatih Sultan Mehmet'in zamanına kadar çıkıyor. Onun sarayında Mustafa adlı bir kıssahan varmış. 16. yüzyıldan sonra bu sanat kolunda çalışan hikayeciler üzerine daha çok bilgi elde edilmiştir. 3. Murad'ın Eğlence adlı bir meddahı vardı. Onun hakkında yazılı kaynakların verdiği bilgilerden dolayısıyla öğreniyoruz ki artık 16. yüzyıl sonlarından başlayarak meddah hikayeleri gerçekçi günlük hayatla ilgili konuları işleme eğilimini kazanmaya yüz tutmuşlardır. 3. Murad şair Cenani'ye kendisine anlatılacak yepyeni hikayeleri bir araya toplayıp bir kitap yazmasını buyurmuştu. Cenani'nin kitabındaki hikayelerin birçoğu meddah hikayelerinin gerçekçi yönünü yansıtıyor. Konularını günlük halk hayatından almışlardı. Bakınız F. Köprülü Meddahlar Türkiyat Mecmuası 1 1925 sayfa 21-28. Gene bu çağın adı bize kadar gelmiş meddahlarından biri Bursalı Mustafa Baba'dır. O da 3. Murad'ın sarayına girmiştir. 17. yüzyıl meddahları ve meddahlığı üzerine bilgilerimiz daha çoktur. Evliya Çelebi İstanbul'da, Erzurum'da, Malatya'da, Bursa'da, kahvelerde, mesirelerde ve büyüklerin konaklarında sanatlarını icra eden meddah, kısahanlardan birçoğunun adlarını sayıyor. Bursa'dan Şerif Çelebi, Kurbani Ali'si, Mahmut, Karafiruz, Tireli Ali, Erzurum'dan Kasap Kurt ve benzeri. İstanbul'daki meddahların sayısını 80 olarak gösteriyor. Geçit resmine ellerinde çevkan eşittir değnek. Bellerinde mecmualar olduğu halde katılmışlar. Evliyanın bu kaydı ve başka bir yerde verdiği bilgiler, meddahların hiç olmazsa bir bölüğünün ya da kimi konularda hikayelerini kitaplardan okuduklarını ya da kitaplardan belleklerine yardımcı gereç olarak yararlandıklarını gösterir. Son çağa kadar sözlü meddah geleneğinde hikayecinin hikayesini bağlarken söylediği şu kalıplaşmış sözler: "Bu kıssadır, bir mecmua kenarına kaydolunmuş, biz de gördük, söyledik." Bu olguyu doğrular. Gene 17. yüzyılda yaşamış olup başka kaynaklardan adlarını öğrendiğimiz kıssahan ve meddahlar var. Manisalı Derviş Kamili, Nuhzade Mustafa Çelebi, Pertevi Ahmet Çelebi, Maraşlı Ahmet Ramazan, İstanbullu Hamdi ve benzeri gibi. Ama bu yüzyılın en ünlü meddahı Tıfli Çelebi'dir. 4. Murad'ın hikayeciliğini yapmıştır. Tıfli'nin anlattığını kestirdiğimiz hikayelerden bazıları yazıya geçip bize kadar erişmiştir. Lataifname, Hançerli Hanım, Sansar Mustafa, Kanlı Bektaş. Bunlardan Lataifname, Hançerli Hanım'ın adların değiştirilmesiyle meydana gelmiş bir varyanttır. Bu 4 metni Tıfli Hikayeleri Çemberi adı altında gösterebiliriz. Hepsinin anlatış şeması aşağı yukarı aynıdır. Hikayenin erkek kahramanı azılı bir kadının işlettiği batakhaneye düşer. Birçok tehlikeler atlattıktan sonra bir arkadaşının yardımı ile padişahın da olan biteni öğrenip araya girmesi sayesinde kurtarılır. Batakhanenin sahibi cezalandırılır. Lataifname'de temel eylemin içine yer yer başka hikayeler de çerçevelenmiştir. Bu serideki hikayelerin kitaba geçmeden sözlü olarak anlatıldığı ve bunları ilk yaratıp anlatan Tıfli olduğu bize ulaşmış metinlerden açık olarak anlaşılıyor. Hemen hepsinin sonunda padişah, meddah, Tıfli'ye macerayı başından sonuna kadar anlatmasını emreder. Hançerli Hanım hikayesinde batakhane sahibi kadın, kendi meddahına cezalandırmayı düşündüğü delikanlı ile genç kızın, o ana kadar başlarından geçenleri, bundan sonra başlarına gelecekleri bir hikaye biçiminde anlattırır. Tıpkı Hamlet'in gezginci tiyatroculara üvey babasıyla anasının karşısında onların maceralarını oyun biçimine koydurup oynatması gibi. Gene 4. Murat çağında düzenlendiklerini kesin olarak kestirdiğimiz iki hikaye, Cevri Çelebi ve Tayyarzade, aynı anlatış şeması içinde kurulmuşlardır. F. Köprülü, bakınız A. G. makale, sayfa 35. 18. yüzyıl meddahlarından Kırımlı diye lakaplanmış Derviş Mehmet'in adını vermiştir. Bu yüzyıl İstanbul meddahlarının hikayelerinden 57 tanesinin fihristi ile hikayecinin belleğine yardımcı olmak amacıyla yapılmış özetlerini kapsayan bir yazmayı Metin Ant, Geleneksel Türk Tiyatrosu Ankara 1969 sayfa 74-76 da incelemiştir. O yazmada bazı özetlerden sonra kendisi de meddah olan yazar, hikayeyi kimden öğrendiğini bildiriyor. Kimi hikayelerin hangi kahvelerde anlatıldığı da kaydedilmiştir. Böylece o çağ İstanbul meddahları ile hikaye anlatılan yerler üzerine yeni bilgiler edinmiş oluyoruz bu eser sayesinde. 19. yüzyıldan pek çok meddah adı biliyoruz. Bunların listesi F. Köprülü'nün ve Metin Ant'ın adları geçen incelemelerinde verilmiştir. Bu meddahların bir bölüğü aynı zamanda Karagöz ve Orta Oyunu sanatçılarıydı. Kız Ahmet bu çağın en ünlü meddahlarından biriydi. Onun Tıfli ile Sultan Murad'ı sahneye çıkaran bir hikaye anlattığını İstanbul'a gelmiş bir Fransızın yazdığı kitaptan öğreniyoruz. Bakınız M. Ant, A. G. E. sayfa 133-134. Bu belge ilk düzenleyicisinin Tıfli olduğunu kestirdiğimiz hikayeleri, yakın çağlara kadar meddahların anlattıkları ve onların yazmalara, daha sonra da basmalara bu sözlü anlatılardan geçtiği olgusuna yeni bir tanıktır.